Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Emerald'ın The Power of TED adlı kitabı, kişisel liderlik ve ilişkiler üzerine kurulmuş öğretici bir kısa anlatıdır. 10. yıl baskısında sunulan eser, insanların zorlayıcı olaylar karşısında kendilerini çaresiz, haksızlığa uğramış ya da başkalarının kararlarına bağımlı hissetmelerini ele alır. Kitabın amacı bu deneyimleri inkar etmek değil, onlara verilen tepkiyi daha bilinçli ve yapıcı hale getirmektir. Emerald, psikolojide bilinen Karpman-Drama üçgenine alternatif olarak güçlenme dinamiği modelini kullanır. Bu modelde kurban, zulmeden ve kurtarıcı rolleri yerine yaratıcı, meydan okuyucu ve koç rolleri önerilir. Anlatının merkezindeki David, Ted ve Sophia adlı rehberlerle karşılaşarak bu bakış açısını öğrenir. Kitap, akademik bir kuram kitabından çok kavramları günlük konuşmalara ve ilişkisel gerilimlere yaklaştıran bir iş ve kişisel gelişim fablıdır. Evde, işte ve ekip ilişkilerinde tekrar eden çatışma döngülerini fark etmek isteyen okura sorumluluk ve seçenek dili sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Karpman-Drama üçgeninden güçlenme dinamiğine geçiş, kitabın temel ayrımı, ilişkilerdeki gerilimi açıklamak için kullanılan iki rol sistemidir. Karpman-Drama üçgeni, kurban, zulmeden ve kurtarıcı rollerinden oluşur. Kurban rolündeki kişi, seçeneklerinin olmadığını ya da sorunun bütünüyle dış koşullardan kaynaklandığını düşünmeye eğilimlidir. Zulmeden rolü, sorunun tek sorumlusunu bir kişi, kurum veya koşul olarak işaretler. Kurtarıcı ise, başkasının sorununu onun yerine çözmeye girişir. Emerald'ın önemli vurgusu, bu rollerin sabit kişilik özellikleri olmadığıdır. İnsanlar aynı tartışma içinde bile bir rolden diğerine geçebilir.
Örneğin yardım etmek için devreye giren biri, çabası karşılık bulmadığında kendini mağdur hissedebilir ya da karşı tarafı suçlamaya başlayabilir.
Güçlenme dinamiği, bu döngüye yaratıcı, meydan okuyucu ve koç rolleriyle karşılık verir. Böylece mesele, suçluyu bulmaktan istenen sonuca ve mümkün olan küçük adımlara yönelir. Model, gerçek güç eşitsizliklerini veya ağır sorunları yok saymaz. Bunun yerine kişinin mevcut koşullar içinde etkileyebileceği alanı araştırmasını önerir. Bu yönüyle kitap, çatışmayı yalnızca duygusal bir sorun değil, kullanılan dilin ve seçilen rolün biçimlendirdiği bir ilişki örüntüsü olarak ele alır. İkinci olarak, kurban dilinden yaratıcı bakış açısına geçmenin mantığı, yaratıcı rolü. Kitabın özgür iradeyi sınırsız kontrol gücüyle karıştırmadığı en önemli kavramdır. Yaratıcı olmak, her sonucun kişinin elinde olduğunu iddia etmek değildir. Daha çok, mevcut durumun istenmeyen yönünü açıkça tanımlayıp, tercih edilen sonucu belirlemek ve buna doğru hareket etmektir. Kurban bakışı genellikle soruyu "neden benim başıma geldi?" biçiminde kurar. Bu soru yaşanan sıkıntının nedenlerini anlamaya yardımcı olabilir. Ancak tek başına çözüm üretmez.
Yaratıcı bakış ise ne istiyorum, şu anda ne yapabilirim ve hangi kaynaklara ihtiyacım var sorularını öne çıkarır.
Aradaki fark, sorumluluğun suçluluk anlamına gelmemesidir. Kişi bir haksızlığın nedeni olmayabilir, fakat sonraki adımı üzerinde yine de belli bir etkiye sahip olabilir. Bu yaklaşım, özellikle iş yerindeki belirsizlikler, aile içi iletişim sorunları veya ekip anlaşmazlıklarında uygulanabilir.
Türkiye'de hiyerarşinin ve yakın aile bağlarının güçlü olduğu ortamlarda insanlar bazen açık talepler yerine sitem veya dolaylı beklentilerle konuşabilir.
Kitabın yaratıcı dili, bu tür durumlarda suçlama yerine ihtiyacı, hedefi ve sınırı daha açık ifade etmeye yarayan bir çerçeve sağlar. Ancak bu çerçevenin etkili olması için koşulların gerçekçi biçimde değerlendirilmesi gerekir. Üçüncü olarak, meydan okuyucu rolü. Tehdidi değil, öğrenme fırsatını temsil eder, güçlenme dinamiğindeki meydan okuyucu rolü, drama üçgenindeki zulmeden rolünün doğrudan bir makyajı değildir. Zulmeden, kişinin karşısında duran düşman veya engelleyici figür olarak algılanır.
Meydan okuyucu ise zorlayıcı bir kişi, olay ya da geri bildirimin öğrenme ve yön değiştirme için taşıyabileceği bilgiyi görünür kılar.
Yorum, kötü niyetli davranışların mazur görülmesi gerektiği anlamına gelmez.
Kitabın çerçevesinde temel soru, karşımdaki kişi kötü mü sorusundan bu durum benden hangi beceriyi, kararı veya sınırı talep ediyor sorusuna kayar.
Örneğin bir yöneticinin sert eleştirisi, uygun olmayan üslubu nedeniyle ayrıca ele alınmalıdır.
Bununla birlikte eleştirinin içinde işin kapsamı, beklentiler veya gelişmesi gereken beceriler hakkında yararlı bir veri de bulunabilir. Meydan okuyucu yaklaşımı iki meseleyi ayırmayı sağlar, davranışın kabul edilebilirliği ve durumdan öğrenilebilecek şey. Bu ayrım, savunmaya geçmeden geri bildirim değerlendirmeyi kolaylaştırabilir. Ayrıca kişi kendisini sürekli engellenen biri gibi görmek yerine karşılaştığı güçlüklerin gerektirdiği kapasiteyi geliştirmeye odaklanır. Kitap bu rolü rahat bir iyimserlik çağrısı olarak değil, zorluk karşısında daha işlevsel soru sorma biçimi olarak konumlandırır. Dördüncü olarak, koçluk, kurtarmaktan farklı olarak öznenin sorumluluğunu korur. Kitapta koç rolü, kurtarıcı rolüne karşı önerilir. İlk bakışta iki rol de destek vermekle ilgilidir, fakat aralarındaki fark ilişkinin sorumluluk dağılımındadır. Kurtarıcı, yardım ettiği kişinin kendi başına başa çıkamayacağı varsayımıyla hareket eder ve çoğu kez istenmeden çözümü üstlenir. Kısa vadede rahatlama sağlayan bu davranış, uzun vadede bağımlılık, kızgınlık ve karşılıklı hayal kırıklığı doğurabilir. Koç ise sorunu sahiplenmek yerine kişinin kendi hedefini netleştirmesine ve seçeneklerini görmesine yardım eder. Bunun için hazır cevap vermekten çok, açıklayıcı sorular, dikkatli dinleme ve gerektiğinde somut geri bildirim gerekir. Bir ekip lideri, çalışanın yetişmeyen işini sürekli kendisi tamamladığında kurtarıcı rolüne yaklaşabilir. Aynı lider, öncelikleri birlikte gözden geçirip gerekli kaynakları sorarak ve teslim planını çalışanın kurmasını sağlayarak koç rolünü üstlenebilir. Aile ilişkilerinde de benzer bir ayrım vardır. Destek olmak, yetişkin bir yakının tüm kararlarını almak değildir. Emerald'ın yaklaşımı yardımın değerini reddetmez, yardımın kişide yeterlilik ve seçim duygusu oluşturup oluşturmadığını sorgular. Bu nedenle model, yöneticiler, öğretmenler, ebeveynler ve danışmanlık sorumluluğu taşıyan kişiler için özellikle yararlıdır. Koçluk burada uzmanlık gösterisi değil, karşı tarafın eyleme geçme kapasitesini güçlendiren bir iletişim tavrıdır. Son olarak fablı kullanması. Suyut rol modelini günlük ilişkilere taşır. The Power of Ted. Kavramlarını yoğun teorik bölümler yerine David adlı karakterin deneyimi üzerinden anlatan bir fab biçimini seçer, David'in kendini hayat tarafından sıkıştırılmış hissetmesi ve Ted ile Sophia'dan öğrendikleri. Okuyucunun rol değişimlerini soyut tanımlardan önce ilişkisel sahneler içinde düşünmesine yardım eder. Bu tercih kitabın güçlü yanlarından biridir. Çünkü kurban, kurtarıcı veya meydan okuyucu gibi etiketler kolayca yargılayıcı duyulabilir. Anlatı biçimi, bu rollerin insanlarda zaman zaman ortaya çıkan davranış kalıpları olduğunu daha erişilebilir hale getirir. Öte yandan kitabın kısalığı ve sadeleştirilmiş yapısı modelin sınırlarını da beraberinde getirir. Travma, kurumsal adaletsizlik, ekonomik baskı ya da şiddet içeren ilişkiler gibi karmaşık sorunlar yalnızca dil değiştirerek çözülemez. Bu nedenle kitabı. Her durum için tam bir psikolojik değerlendirme olarak değil, günlük etkileşimlerde kullanılabilecek bir farkındalık aracı olarak okumak daha isabetlidir.
Okur, bir tartışmada hangi rol çekildiğini fark edebilir, sonra hedefe dönük daha açık bir konuşma deneyebilir.
Kitabın anlatı tekniği, teoriyi hatırlamayı kolaylaştırır. Fakat kalıcı uygulama, kişinin kendi alışkanlıklarını gözlemlemesine, sınır koyabilmesine ve gerektiğinde profesyonel destek aramasına bağlıdır. Sonuç olarak,
The Power of Ted, özellikle iş yerinde tekrar eden gerilimlerden,
aile içinde çözülemeyen sorumluluk tartışmalarından veya yardım etme ile kontrol etme arasındaki sınırı belirlemekte zorlanan ilişkilerden bunalan okurlar için,
uygundur.
Ekip liderleri, insan kaynakları çalışanları, eğitimciler ve koçluk yaklaşımına ilgi duyan kişiler, modelin dilini günlük görüşmelerde yararlı bulabilir. Bireysel okur açısından kitabın pratik faydası zor bir olay yaşandığında otomatik olarak suçlama, çaresizlik ya da aşırı sorumluluk üstlenme eğilimini fark etmeye yardımcı olmasıdır. Ardından tercih edilen sonucu belirleme, seçenek arama ve daha açık destek isteme gibi somut davranışlara yöneltir. Kitabın düşünsel katkısı ise çatışmayı sadece karşı tarafın karakteriyle açıklamak yerine ilişkide oynanan rollerin değişebilirliğine dikkat çekmesidir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, bu fikri soyut tavsiyeler dizisi olarak değil, Karpman drama üçgeniyle karşılaştırmalı. Akılda kalıcı üçlü bir modelle sunmasıdır. Yaratıcı, meydan okuyucu ve koç kavramları, okuyucuya hem kendi tepkilerini hem de başkalarına sunduğu desteği incelemek için ortak bir sözlük verir. Bununla birlikte eser, ağır ruhsal sorunların, şiddetin veya yapısal eşitsizliklerin yerine geçecek bir çözüm olarak görülmemelidir. en verimli okuma, modeli küçük günlük etkileşimlerde denemek, sonuçları gözlemlemek ve karmaşık durumlarda daha kapsamlı destekle birlikte kullanmaktır. Destek olmak isterseniz David Emerald kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.